kendi televizyonlarında A9 kanalında işte PKK'ya şöyle ağır tehditler, PKK şöyle, PKK böyle. Şimdi ben bunları yakaladım. Gelelim bir de Tahir Sarıkaya'nın sorularına. Bir merhaba diyelim, bir bağlantımız bir gerçekleşsin onlara. Günaydınlar Didem Ürer ve Aylin Kocaman'a. Bir iyi sabahlar dileyelim. Sabah sabah canlı yayında gözümüz açılsın, uykularımız kaçsın. Günaydınlar Didem Hanım.
Günaydın. Nasılsınız Tahir Bey?
Bomba gibiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Sabah sabah böyle güzel bir yüzünüzle, kıyafetinizle karşımızdasınız. PKK'yı konuşacağız. Bayağı sorularımız var. Günaydınlar dileyelim.
İnşallah.
İnşallah. Günaydın, sağ olun.
Günaydın. Evet, Didem Hanım,
Biz
başlayalım.
Anlatmaya mı başlayalım?
Sorularımıza başlayalım. Ya çıkıyorsunuz PKK hakkında çok ağır bir kampanya başlattınız, propagandanız var. Aslında bu Türk halkının da hoşuna gidiyor. Hani ben bile helal olsun ya diyorum. Adamlar çoğundan çıkıp erkekçe, cesurca PKK'yı karşınıza alıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Anlatır mısınız?
Tabii, biliyorsunuz çözüm süreci diye bir dönem geçirdi ülkemiz. Fakat bu süre boyunca hocamız kendi kanalımızdan sürekli olarak anlattı. Ben kendi sesimi duymadan oluyor mu acaba? Hocamız kendi kanalımızdan sürekli olarak anlattı ve bu tehlikenin üzerinde durdu. Dedi ki PKK asla silah bırakmayacak dedi. PKK ideolojiye sahip olan bir terör örgütü dedi. Eli kanlı bir terör örgütü dedi. Ve hiçbir zaman da silah bırakmayacak dedi. Ve bu çok önemliydi. Ve bu çözüm süreci boyunca dedi silah bırakmamakla da kalmayacak dedi. Aynı zamanda kendini daha da güçlendirecek, silahlarını yenileyecek, arasındaki yaşlıları ve hasta olanları işte ülke topraklarından dışarıya çıkarıyoruz diye çıkaracak dedi. Ve bu konuda her yere bombalarını yığacak dedi. Bununla ilgili hocamızın çok fazla, hatta internet sitesinde de konuşmaları da var. Bu konuda sürekli uyardı. Fakat o dönemde siz de biliyorsunuz ki bu uyarıları o kadar dikkate alınmadı. Hep PKK silah bırakacak diye. Halkımız hatta bir nevi basın tarafından da bir kısım basın tarafından da yanlış yönlendirildi. Fakat ne oldu? Biz bu arada yine kendi kanalımızdan A9 TV'den sürekli olarak PKK'nın tehlikesini, ideolojisini anlatan yayınlar yaptık, videolar yayınladık. Hatta hocamızın çok önemli iki tane eseri çıktı bu süre içerisinde. Biri Komünist Kürdistan Tehlikesi kitabı ve son zamanda da şu anda internette yayınlanan ve baskıda olan bir kitabı var. Amerika'nın Göremediği PKK. Bu kitaplar çok önemli ve ciddi olarak Amerikan Derin Devleti'nin Türkiye üzerindeki oyunlarını ortaya koyan ciddi eserler. Şimdi birazdan Aylin de onun içeriğini daha iyi anlatacak size. Ama bu süre zarfında da biliyorsunuz ki o kadar gerçekten dikkate alınmadı. Hep PKK'nın silah bırakılacağı zannedildi. Şu anda geldiğimiz noktada zaten bunu da çok açık olarak görüyoruz.
Tahir Bey, bunun dışında hocamızın çok fazla bilgilendirme yazısı var yurt dışında, yurt dışı gazetelerinde. Biz bunu dilerdik ki Başbakanlığa bağlı Enformasyon Genel Müdürlüğü yapsın. Fakat böyle bir çalışma yapılmıyor. Hocamız Tunus'tan Amerika'ya, Hindistan'dan Malezya'ya, Rusya'dan İran'a kadar hemen her yerde yazıları çıkıyor. Önemli gazetelerde, lider gazetelerde. Buralarda PKK tehlikesini anlatıyor hocamız. Aynı zamanda Amerika'ya da, Amerikan Derin Devleti'ne de çok ciddi eleştiriyor. Yöneltiyor. Biliyorsunuz çünkü PKK şu anda Amerikan Derin Devleti tarafından silahlandırılıyor. Bu şekilde bir çalışması var. Aynı zamanda televizyondan, kendi televizyonumuzdan çok fazla yayınlar var. Hocamızın yaptığı ve diğer videolar var. Daha önceki programda sizinle konuşmuştuk.
Peki,
hatırlarsınız.
Peki bir şey söyleyeceğim.
Bu konuyu ele alsın
Aylin
diye.
Aylin Hanım.
Buyurun.
Şimdi
buyurun.
Çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Buyurun. Diyorsunuz ki Amerika Derin Devleti tarafından PKK'nın yönetildiğini, onların yardım ettiğini. Yani bu çok önemli bir iddia.
Evet.
Nereden çıkardınız bunu? Var mı elinizde bir şey?
Şuradan çıkardık. Aslında bunu açıkça söylediler Tahir Bey. Biliyorsunuz Suriye'de YPG yapılanması var. Bu PKK'nın aynısıdır. 2003'te yine Abdullah Öcalan tarafından kurulmuş PKK'dır. Yani sadece farklı bir isim almıştır. Şu an IŞİD'le mücadele adına Amerika doğrudan buradaki YPG'yi silahlandırıyor. Ve burada PKK liderleri ve bu silahlar doğrudan Kandil'e gidiyor. Bu silahlar
yani Amerika'nın verdiği silahlar Kandil'e gidiyor diyorsun yani. Amerika'nın verdiği silahlar.
Evet.
Çok önemli
net
bir
olarak
iddia.
Bu şekilde.
Yani Amerika PKK'ya yardım ediyor
evet,
diyorsunuz.
Bu şekilde.
Evet, Adnan Hoca'nın kedisi.
Bu zaten sadece biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Bu çok önemli tabii ki.
Evet. Tabii, buyurun.
Bu çözüm süreci sırasında da gerçekten çok fazla silahlandılar. Sırf bu şekilde, yani IŞİD'i bir koz olarak kullanarak silahlandılar. Ama o silahların tamamı Güneydoğu'da kendi askerlerine.
Başlık yapın arkadaşlar. Amerika'nın silahları PKK'ya gidiyor. Evet, şimdi bir şey soracağım. Didem Hanım, size sormak istiyorum. Tamam. PKK ile ilgili çok sert bir propaganda yapıyorsunuz. Korkmuyorsunuz. Yani korkunuz da yok PKK'ya karşı. Yani çoğu gazeteciler susuyor. Aman ya PKK kardeşim, ben niye karşıma alayım PKK'yı diyor. Şöyle bir konu aklımdan geçti benim. Eyvallah, her şey çok güzel. Neden Adnan Hoca'nın kedicikleri Güneydoğu'ya gidip bir sempozyum düzenlemiyorsunuz? Oradaki Kürt halkına, masum Kürt halkına, ya kardeşim bak aklınızı başınıza alın, bu PKK size yakın değil, bunlar bir terör örgütüdür diye böyle bir şey düşündünüz mü? Merakımdan soruyorum.
Şimdi Tahir Bey, öncelikli olarak şunu açıklayayım. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. PKK falan hiç bize fark etmez.
Hikaye diyorsunuz
PKK,
yani.
PKK bütün dünya karşımızda duysa da fark etmez. Fakat zaten bu söylediğinizde hocamız senelerdir anlatıyor. Diyor ki PKK, bakın bu çok önemlidir. Devletimizin bir kere daha buradan dikkatini çekmek istiyorum. Hükümetimizin ve halkımızın. Çok önemli olarak şu anda hali hazırda okullarımızda Allah yoktur diyen, Allah'ı tenzih ederim, bir ideoloji okullarımızda gençlerimize okutuluyor. Biz şimdi çok güzel olarak bayrak yürüyüşleri yapıyoruz. Bu gerçekten önemli ve birliğimizi gösteren, bayrağımızın altında halkımızın birliğini gösteren çok önemli deliller. Fakat o bayrak yürüyüşünden ayrılan insanlar çocuklarını ellerinden tutup okullara götürüp Allah yoktur diyen evrim teorisinin okutulması için hepsi kabul görmüş olarak bunu yaşıyorlar. Halbuki burada önemli bir şey var. Halkımıza muhakkak duyurulması gereken Darwinizm, Allah yoktur diyen ve bütün canlıların tesadüfen meydana geldiğini iddia eden bir teoridir. Ve müfredatımızdan bunu okutulması demek ki şu anda ilkokul çağından itibaren başlayıp üniversitelere kadar bu okutuluyor. Gençlerimiz bununla zehirleniyor. Üniversiteden zaten PKK nereden topluyor gençleri? Gidip üniversitelerden topluyor, yurtlardan topluyor, gidip bütün kurslardan alıyor. Bu gençler bu eğitimi aldıkları için zaten hazır olarak PKK'ya geçiyorlar. Orada da dağa çıkıp da eline silah verilen gençler bu silah verilmeden önce yeniden Marksist, Leninist ve Darwinist eğitimden geçiyorlar. Bu kitapları okuyorlar. Öcalan'ın bununla ilgili izahları var zaten. Ve bu gençler hazır hale getiriyorlar. Biz kendi elimizle adeta PKK'yı gençlerimize hazır hale getirmiş oluyoruz. O yüzden de işte hocamızın en çok üzerinde durduğu konu budur. Türkiye'de Darwinizmin geçersizliğini anlatan muhakkak eğitim yapılması gerekiyor. Milli seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Şu anda geldiğimiz noktada bunu belki çözüm süreci denen dönemde sadece eğitimle yapabilecektik. Fakat şu anda öncelikli olarak çok acil bir durum var ve milli seferberlik ilan edilmesi gerekiyor.
Peki bir
hocamız
şey söyleyeceğim.
Bunu çok açık söyledi. 4 milyon asker, insan askere alınması gerekiyor.
Didem Hanım, buyurun. Tek bir şey söyleyeceğim. Net cevap istiyorum lütfen. Detaya girmeyelim fazla.
Tabii.
Ben tabii diyorum ki, ben bunu yayında da söylüyorum. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti masaya oturmalı mı terör örgütü PKK ile? Yani barışın gelmesi için oturulmalı mı? Yok kardeşim, oturulmayacak. Devlet duygusal olmaz. Devlet merhametli olmaz. Bunlarla sonuna kadar savaş. Hangisini, sizin düşünceniz hangisine yakın?
Bakın bir kere biz kimsenin öldürülmesini istemeyiz. Ama PKK sadece elinde broşürü olan bir grupken, bir örgütken şu anda devletle neredeyse masaya oturacak bir örgüt gibi lanse ediliyor. Bunda Batı'nın tabii ki çok etkisi var. Fakat böyle bir şeye asla müsaade edilmemeli. PKK'ya ordumuzun desteğiyle ve söylediğim gibi, yani benim değil aslında hocamızın gece gündüz kanalımızdan söylediği gibi 4 milyon asker seferberlik ilan ederek askere alınıp PKK her yerde ablukaya alınmalı ve çok fazla tutuklama yapılmalı. Türkiye'nin her yerinde muhakkak bu tutuklamalarla PKK paçavrası açan dahil, onların bütün toplantılarına katılanlar, yürüyüşüne katılanlar, Öcalan'ı övenler dahil herkes tutuklanmalı.
Yazın arkadaşlar, Öcalan'ı övenler tutuklanmalı. Tırnak açın. Evet. Devam edin, devam edin.
Bir şey eklemek istiyorum.
Tabii.
Bizim burada bahsettiğimiz terörist komünist, yani anarşist bir terör örgütü komünizme dayanıyor. Dolayısıyla siz bu böyle bir komünizm, yani ideolojisi olan böyle bir grupla ne müzakere yapabilirsiniz ne de savaşla yenebilirsiniz. Yani o ideolojiyi yok etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Şu an ekstra bir durum var ülkemizde. O yüzden seferberlik gerekiyor. Şu an gerçekten azgınlaşmış durumdalar. Çok fazla silah biriktirmişler. O depolara el koymak gerekiyor. Didem'in de demin anlattığı gibi asfaltların sökülmesi ve onun altındaki bombaların çıkarılması. Acilen yapılması gerekenler çok fazla. 4 milyon askerin alınıp, bunlar hocamızın hep söylediği şeyler. Özellikle Güneydoğu'da o bölge yerleri konuşlandırılmaları gerekiyor. Çünkü caydırıcılık önemlidir. Kur'an'da dikkat çeker. Allah gücünüzün yettiği kadar güç ve kuvvet hazırlayın ki korkup caysınlar diyor. Bizim bunu yapmamız gerekiyor bir ibadet olarak. Fakat asıl yapılması gereken başından beri, yıllardan beri hocamızın söylediği eğitim seferberliği. Bakın bizim böyle bir çalışma hiçbir şekilde yapılmıyor. TRT'yi biz daha önce söylemiştik. Bakın bilmiyorlarsa eğer bilimsel mücadele yapmayı, hocamız bunu hep dile getirdi. Eğer böyleyse yeniliyoruz deyip geri çekilmek olmaz. Bize versinler, biz yapalım. Daha önce de bu teklifi yaptık.
Siz ne yapacaksınız kardeşim ya?
Biz bunu çok gayet güzel yaparız.
Siz ne yapacaksınız? Yani bu gidiyor televizyonda oynuyorsunuz. Hocamız mesaj veriyor. Sabaha kadar oynuyorsunuz. Yani nasıl işin bu, izleyen halk demeyecek mi kardeşim? PKK'yı asker bitiremiyor. Adnan Hoca'nın kızları mı bitirecek diye. Yani ne yapacaksınız siz?
Bunun dışında çok önemli bir ilmi mücadelemiz var Tahir Bey. Bunu kim yapıyor? Yani yapan vardır belki ama Türkiye'de ben göremiyorum böyle bir ilmi mücadele yapan. Hocamız ve bizim grubumuz dışında geceli gündüzlü sabah akşam. Bakın biz Urfa'da konferans verdik. Gittik oralara ulaştık ama şu an oradaki Güneydoğu'daki kardeşlerimize ulaşamıyoruz. Abluka altındalar. Onlara ulaşmanın tek yolu eğitimdir ve 30 yıldır bunu hocamız söylüyor. Darwinist eğitim bizim okullarımızda çocuklarımıza veriliyor. Aynı eğitimi alıyorlar. Ve PKK bu yüzden güçleniyor. Şimdi buna bir silah lazım. Bu bilimsel mücadeleyi kim yapıyor dersiniz Türkiye'de? Hocamız ve bizim dışımızda yapan var mı? Hiçbir şekilde yok. Bu kadar kitap çıkarmış, bu kadar konferans vermiş, böyle bir mücadeleyi bilimsel olarak çürütmüş Darwinizmi. Başka birisini ben dünyada da göremiyorum. Dolayısıyla bunu yapacak olanın biz olduğumuz, hocamız olacağı çok açık. Biz bu konuda kendimize güvendiğimiz için ilmi mücadeleyi yapabiliriz diyoruz.
Peki, yani bunu gerçekleştirebilecek şu anda son zamanlarda biziz. Didem Hanım'a sormak istiyorum. Son zamanlarda Kürt vatandaşları ve PKK ile aynı yerde görülüyor. Yani bazı faşistler, ben buna karşıyım abi. Hani bugün bir Kürt vatandaşı PKK ile aynı gösteremeyiz. Sizin bununla ilgili görüşünüz var mıdır efendim? Neler söyleyeceksiniz?
Kürt kardeşlerimize elini kaldıran, onları PKK ile eşit gören alçaktır. Bu kadar açık Tahir Bey. Evet. Biz bunu buradan çok net olarak söylüyoruz. Bunu hatta hocamız da kanalımızda sık sık dile getiriyor. Kürt nurdur, Kürt kardeşlerimiz nurdur ama PKK pisliktir, kahpedir, kalleştir, alçaktır. Haince pusu kurar, polislerimizi sırtından vurur, onları göreve çağırır, onlar vatan aşkıyla göreve gelirler. Onlar giderler, haince pusu kurarlar ve arkadan vururlar. Böyle alçaktırlar. O yüzden hiçbir şekilde Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir kere bunlar provokatif eylemlerdir. Hatta PKK'nın içinde olduğu provokatif eylemlerdir. Kürt kardeşlerimize karşı hiçbir vatandaşımızın normal şartlarda eli kalkmaz. Onun için Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır, nurdurlar. O yüzden de bu PKK'ların hepsinin, ben tekrar buradan söylüyorum, elinde bakın sadece bayrak bile tutmuş olsa, sadece sözlü olarak Öcalan'ı bile övmüş olsa, bunların hepsi şu dönem içerisinde, milli seferberlik ilan edilecek olan bu dönem içerisinde muhakkak tutuklanması gerekir. Ve bunların hepsinin hapishanede eğitilmesi gerekir. Ne kadar gerekirse, gerekirse yüz binleri bulabilir bu tutuklamaların sayısı.
Hastaları hariç.
Tabii hastalar hariç. Bunu hatta dün kanalımızda hocamız da açıkladı. Kanser hastası olmuş artık bir kişi. Onun zaten durumunun hastane tedavi edilmesi gerekir. Bu kısım ayrı. Ama bütün PKK'yı savunan, destekleyen, ideolojisini anlatan, bakın PKK 24 saat propaganda yapıyor. Adamlar hatta bizim basın kuruluşlarımıza bile sızmışlar. Biz hayret içerisinde sürekli polisimizi şehit verirken hiçbir şekilde kulaklarımıza inanamadık. Bir polis için bunlar mı yapılacak diyenleri bile duyduk. Bizim şehitlerimiz kıymetlidir. Ama burada çok önemli bir şey de hatırlatmak istiyorum Tahir Bey. PKK'nın propagandası şehitlerin cenazeleri üzerinden yürür. O yüzden böyle cenaze marşlarıyla şehit törenleri, şehit cenazeleri olmaz. Tekbirlerle, Allahu Ekberlerle ve sevinçle uğurlanması gerekir.
Bakın Didem Hanım, siz benim sorumu anlamadınız herhalde.
Şehitler ölmezler.
Evet, tabii ki şehitler ölmez. Buyurun. Ben diyorum ki arkadaş, bu devlet PKK ile masaya oturmalı mı, oturmamalı mı? Savaşa devam mı? Net bir şey söyleyin ya.
Savaşa devam değil. PKK'nın kökünü kazımaya devam. Savaş derken öldürülsün diye biz kimse için bunu söylemiyoruz. Ama PKK'nın kökü kazınana kadar bu mücadeleye devam edilmesi gerekiyor.
Tahir Bey, iki alternatif getiriyorsunuz. Bunun ikisi de çözüm getirmez. Biz üçüncüyü getiriyoruz. Eğitim. Eğitimin bir kere olsun denesinler yani. Bir kere olsun yapılması gerekiyor. Hiç yapmadılar bakın. 40 yıla yaklaşıyor PKK belası. Bir kere bile bunu denemediler. Bunun yapılması gerekiyor. Bunda acizlik olmaz, bunda beceriksizlik olmaz. Şu an ekstra bir tedbir alınması gerekiyor ülkede. Ama aynı zamanda eğitim seferberliğinin de mutlaka hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor.
Bir de Tahir Bey, eğer bunu başaramıyorum diyen varsa veya devlet yetkililerimizin içerisinde mesela bir vali veya işte bir komutan olabilir, herhangi bir kişi, ben bu bölgede başarılı olamıyorum diyorsa onun hemen yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Çünkü başarılı olamama diye bir şey söz konusu değil. Bakın Cizre'de PKK için diyorlar ki kum torbalarıyla siperler yapıyor. Bu ne demektir? Kum torbası siper mi olur? Gidersiniz oraya, hocamız çok güzel açıkladı. 10 bin tane askeri, 100 bin gerekirse askeri, bütün Cizre'yi abluka altına alırsınız. Oradan Kürt vatandaşlarımızın hepsini evlerine kilit vurarak ve numaralandırarak çıkarırsınız, tahliye edersiniz ve rahat yaşayabilecekleri bir yere koyarsınız. Evet. Ve daha sonrasında da hepsinin zararını tazmin edersiniz. Devletimiz bu kadar güçlü, bunu yapabilir. Ama kum torbalarıyla biz savaşamıyoruz diyorsa, biz o zaman deriz ki bunu söyleyen kişiyi alın, onun yerine bunu başarabilecek kişiyi getirin.
Peki, şimdi gelelim arkadaşlar, görüntümüzü de koyalım. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Adnan Oktar Hoca, geçenlerde bir haber geçildi, sizden geçildi bu haber. Masonluk belgesi aldı. Onu bir anlatır mısınız? Nedir bu Adnan Hoca? Şimdi mason mu oldu Adnan Hoca, Didem Hanım? Öyle diyebilir miyiz artık Adnan Hoca'yı?
Tabii ki. Hocamız 33. dereceden büyük üstad masondur.
Bir şey söyleyeceğim.
Hatta
bir dakika.
İki sene önce de gelmişti. Yine İtalyan büyük mason locasından 33. dereceden büyük üstad mason belgesi verilmişti. Şimdi. Ama bu sizin bildiğiniz gibi mason locasına gidip de yemin töreniyle verilmiş olan bir belge değil. Hocamızın direkt kendisinin kişiliğine saygılarından, hürmetlerinden ve dünya üzerinde, bakın bu çok önemlidir, iyi dinlemenizi rica ediyorum. 33. dereceden masonluk rütbesi herkese verilmez. Obama bile 32. dereceden ve bunu gelen masonlar da vurguladılar. Dediler ki sadece derin kişiliğinden, dünya barışına olan etkisinden ve dünyadaki bu barışı tesis etme konusunu göstereceği etkiden dolayı biz bunu veriyoruz diye söylediler. Yine bu geldiklerinde de bu sefer Amerikan Hispanik Büyük Mason Locası'ndan yeniden 33. derece Mason Locası Büyük Üstad ünvanı verildi. Ve dediler ki siz şu anda dünya üzerindeki masonların bütün yetkilerine sahipsiniz. Ve bütün localar tarafından onur belgesi verildi hocamıza. Evet.
Peki
hocamız
bir şey söyleyeceğim. Adnan Oktar, bir dakika. Adnan Oktar mason oldu. Tamam. Peki ben araştırdım. Baktım sizi yayın almadan önce. Zaten konuklarımı hep araştırırım. Ya ben bunlara ne soru sorabilirim diye. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Adnan Oktar'ın bu yola ilk girdiğinde masonlara karşı değil miydi? Bana evet ya da hayır deyin. Peki karşıysa neden şimdi mason oldu Adnan Oktar? Merak ediyorum ben bunu.
Tahir Bey, şimdi şöyle, yıllar önce hocamız karşıydı. Çünkü mason locaları genel olarak
karşıydı, bakın
ateistti.
Ağzınızdan çıktı, karşıydı dünyada... ama. Karşıydı. Peki şimdi niye mason oldu Adnan Oktar?
Tabii.
Geçmişte masonlara karşı, masonları eleştiren bir insan nasıl mason olabiliyor? Bana onu bir söyler misiniz?
Şu an onu anlatacağım.
Buyurun, dinliyorum.
Yıllar önce ateist felsefeyi dünyaya yaymak için bir mason locası vardı ve dünyaya hakimdiler. Hocamızın çalışmalarından sonra onlar çok büyük ölçüde değiştiler ve çok büyük ölçüde dindarlaştılar. Şu an bütün neredeyse bütün mason localarında Kur'an var. Hepsi dindar olduklarını açıkça dile getiriyorlar.
Yani Adnan Hoca sayesinde mi dindarlaştı bu masonlar?
Tabii ki.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ve zaten bunu kendileri dile getiriyorlar.
Tamam,
daha önce
edin.
Bu şekilde değildi. Dindarlaşmamız gerekiyormuş. Bunu sizden öğrendik diyorlar. Barışın, güzelliğin bu şekilde geleceğini sizden öğrendik diye dile getiriyorlar. Zaten hocamızdan Kur'an istediler. Şu anda bütün İtalyan Mason Locası'na verildi. Amerikan Mason Locası'na Kur'an verildi. En son Küba'dan istediler. Küba Mason Locası'na verildi. Hatta oradaki büyük üstad kendisi ayet yazıp gönderdi. Bu şekilde bir gelişme var. Tabii ki ateist olanlar var aralarında. Mesela Fransız localarından bazıları hala ateizmi savunuyorlar. Bu arada namaz kıldılar buraya gelen büyük üstadlar. Onların resimlerini gösterelim isterseniz.
Verelim arkadaşlar. Evet. Şu an görüyorsunuz.
Namaz kıldılar. Sultanahmet Camii'nde hep birlikte namaz kıldılar. Bu çok önemli bir şeydir. Bu hocamızın vesilesiyle olmuş bir şeydir. Ve şunu da size söyleyeyim. Bu hocamızın söylediği bir şey zaten. Dünyada İslam Birliği'nin gerçekleşmesi için en önemli vesilelerden bir tanesidir Masonluk. Çünkü Masonluk Mehdiyet adına hareket eder. Dünyadaki bütün devletler, neredeyse bütün devletler, Amerika, İran, İsrail, bütün devletler Mehdiyet üzerine hareket ederler. Ve bunlar da en önemli yoludur Masonluk. Oradaki derin devletlere, devletlere ulaşmanın en önemli yoludur. Çünkü devletlerin liderleri genel olarak hep Masonlardan oluşurlar. Şimdi onların aralarına girip tebliğ yapmak için onlar gibi, yani onların aralarına girmek gerekiyor. Bunun için de en kestirme
yani
yol.
Yani Mason olmak lazım. Doğrudan biz de Mason olalım mı?
Buyurun oğlum, tabii çok iyi olur.
Tahir Bey, şu çok önemli yalnız, eklemek istiyorum. Evet. Türkiye ve hatta dünya Masonluğun ne demek olduğunu bir kere hocamızdan öğrendi. Bu konuya bir nokta
yani
koyalım.
Adnan Oktar mı öğretti tüm
çünkü
dünyaya Masonluğu?
Senesinde... Nasıl?
Yani Sayın Adnan Oktar mı öğretti diyorum tüm dünyaya Masonluğu? Masonluğu arkadaşlar.
İç Masonluğun ne demek olduğunu, iç yüzünü. Olduğunu, yani tabii. Siz karşıydı diye söylediniz ya eskiden.
Karşıydı ama Lidia'nın karşı değil miydi?
Masonluk kitabı vardı hocamızın.
Bakın Adnan Oktar karşıydı. İlk girdiğinde Masonluğa karşıydı ama.
Tabii ki, tamam. Tabii ki. Çünkü Masonluğun ne demek olduğunu, Masonlar kapalı bir örgüttü ve dine karşılardı. İşte hocamız Masonluğun biliyorsunuz yakın dönemde, bundan birkaç sene önce Masonluk artık şeffaf oldu, halka açıldı diye kendi beyanlarıyla basına çıktılar. Çünkü hocamız Masonluğun daha önceki işte bu ateist Masonluğun ne demek olduğunu, hatta Mason sembollerinin neler olduğunu, şimdi bize bile Mason sembollerinin neler olduğunu bazıları çıkıp anlatıyor. Halbuki hepsini hocamızdan öğrendiler. Çok açık ve detaylı olarak anlattı. Fakat şu anda işte Masonluk Mehdiyet'e zemin hazırlayan bir grup olarak Mehdiyet'e hizmet etmek durumunda. Ve şu anda dünya üzerindeki bütün Hristiyanların, dindarların, yani bütün Musevilerin, Hristiyanların ve Müslümanların birlik içinde, kardeş içinde, bakın gelen Masonlar ne söylediler? Hep birlikte hareket etmelerini istiyoruz dediler. Ve dediler ki bütün dünyanın kardeşlikte birleştiği, pasaportların olmadığı, sınırların kalktığı ve herkesin rahatlıkla, sevgiyle yaşadığı bir dünya arzuluyoruz ve Masonluğun kuruluş amacı budur dediler. Bu nedir Tahir Bey? Hocamızın senelerdir anlattığı İslam Birliği tarifinin tam olarak evet. Açıklamasıdır. Ve Masonlar da buna hizmet ettiklerini ve hocamıza gelerek dediler ki sizin yolunuzda biz ilerliyoruz. Ne derseniz emirlerinize hazırız, hepsini yaparız dediler.
Şaka
tabii ki
gibi
bu da
ya.
Emirlerinize hazırız
yani
derken dünya barışının
Adnan
yayılması için.
Yani Masonlar söylüyor.
Aynen öyle. Sizin kanalımızı izleyin. Tahir Bey yayınlandı bunların hepsi.
Tamam. Yani şimdi şöyle bakalım. Üst düzey Masonlar mı söylüyor yoksa normal bir Mason mu söylüyor? Yani bunu Adnan Oktar'a.
Büyük üstad bunların hepsi. Büyük 33. dereceden büyük üstadlar.
Bu 33 nedir acaba? Ben 33'ü anlamadım.
Dünya çapında.
33 nedir? 33. Mason ne oluyor?
Bakın Masonluk derece derecedir. Birinci dereceden başlarsınız. 33. dereceden nihayet bulursunuz. Ve 33. dereceden Masonluk herkese verilmez. Demin söylediğim gibi Obama dahi 32. dereceden. Fakat dünya liderlerinin çok büyük bir kısmı Masondur Tahir Bey. Evet. Ve bunlar hep üst dereceli Masonlardır. Ve bu benim söylediğim Masonlar da Amerika, İtalya, yani hem Avrupa hem de Amerikan Mason localarının en büyükleri, en önde gelenlerinin büyük üstadları.
Tamam, şimdi Masonları kapatalım. Ama ben şunu anlamadım yine. Kardeşim bu Mason, ben mesela gittim Masonlara, dedim ki ben Mason olmak istiyorum. Birinci dereceden başlıyorum değil mi? Bir.
Evet. Evet.
Peki Adnan Hoca Mason olmamış, ona niye 32. 33. derece yapıyorlar?
Onun da siz hikmetini anlamaya çalışın Tahir Bey. Demek ki bir olağanüstülük görüyorlar.
Tahir Bey, hepsi birlikte şunu söylediler hocanıza. Dünya barışını sizin sağlayacağınıza inanıyoruz. O evet. Cesareti, o manevi gücü sizde buluyoruz dediler. Bu önemli bir şeydir. Bir şey görmeseler böyle bir şey yapmazlar.
Tahir evet. Bey, bir de son toplantı aslında Suriye konuluydu. Onu bilmiyorum dikkatinizi çekti mi?
Yok.
Suriye'den hükümete yakın bir yetkili vardı, Doktor Nebil Tümeh diye. Asıl Suriye'de barışın sağlanması için yapıldı bu toplantı. Yani büyük üstadlarla Suriye'den gelen bu beyefendinin arasında hocamızla birlikte Suriye'de barışın ilk adımının atılması için çok önemli bir mektup gönderildi Esad'a. Ve Obama'ya da aynı şekilde mesaj iletildi. İngilizce ve Arapça olarak bu mektup imzalandı canlı yayın sırasında. Bunu sitemize girenler de göreceklerdir zaten bu yayını. Ve bu mektup Esad'a ulaştırıldı ve aynı şekilde Obama'ya da iletildi. İşte burada çok önemli Suriye barışı için ilk adım atılmış oldu ve gerçekten Suriye'den gelen bu hükümete yakın olan yetkili neredeyse gözyaşlarına boğacaktı. Evet. Yüzüne aydınlık geldi, ferahladığını söyledi, vicdanının rahatladığını söyledi. İnşallah Suriye barışı için hocamızın bu önemli adımı da ilk adım olacak.
Şimdi Didem Hanım, gelelim sizin özel sorularımıza geleceğiz. Günün en güzel saatindeyiz şu anda. Ya evet. Siz oynuyorsunuz, Oynayınca dertler mi bitiyor? Niye oynuyorsunuz kardeşim? Yani hiç ağlamıyor musunuz? Hiç sizin cenazeniz yok mu? Allah gecinden versin. Yani hiç moraliniz bozuk olmaz mı? Gece gündüz oynuyorsunuz. Bu oynama nereden çıkıyor? Ne oluyor? Neden oynuyorsunuz ya? Verin arkadaşlar oynama görüntülerinde. Buyurun.
Tahir Bey, bizim 3 şehidimiz var. Bu bilinmez pek. Gazilerimiz var aramızda. Arkadaşlarımız, Güneydoğu'da gazi olan arkadaşlarımız var.
Hala ve
3 tane canımız gibi evet. Sevdiğimiz, pırıl pırıl, gencecik yaşta şehit olan kardeşlerimiz var. Kan bağımız olmasa da canımız gibi kardeşlerimiz var. Biz ağlamayız Tahir Bey. Çünkü her şeyi Allah'ın yarattığını bilen bir insanın ağlaması demek, Allah bunu haşa neden yarattı demektir. Allah her şeyi hikmetle yaratır. Allah her şeyi hayırla, güzellikle yaratır. Allah bir şey yarattı mı siz ona boynunuzu eğip güzellikle görmekle zaten yükümlüsünüz. O yüzden biz hep neşeliyiz. Çünkü Allah'ın yarattığı her şeyi güzel görüyoruz. Allah dünyayı sevgi üzerine yaratmıştır. Sevginin dışında dünyada aranması gereken bir özellik zaten bu anlamda yoktur. O yüzden biz de sevgiyi kendi aramızda yaşıyoruz. Ama biz bunu nereden öğrendik? Tabii ki bakın biz hepimiz çok farklı çevrelerden geldik. Ben işletme okudum, felsefe okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce işletme okudum. Aylin Amerikan dilinden mezun. Birçok arkadaşımız, mühendisler var. Çok fazla, çok çeşitli insanlar var aramızda. Ama hepimiz tek bir noktada birleşiyoruz. Hocamızın vesilesiyle Kur'an ahlakını yaşama konusunda biz birleştik. Onun dünyaya yaymaya çalıştığı o güzel sevgi anlayışını, Kur'an'ın bize öğütlediği ve Allah'ın bize gösterdiği o sevgi anlayışını biz de hocamızla birlikte yaşıyoruz ve yaymaya çalışıyoruz. O yüzden dans da ediyoruz, neşeliyiz de, hiçbir şey bizi üzüntüye kaptırmıyor. Sevgiyi doya doya yaşıyoruz. Hocamızın o güzel derin gözlerine bakıp daha da sevgiyle coşuyoruz ve daha da hoşumuza gidiyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim Tahir Bey.
Evet.
Hocamızın sevgi anlayışı o kadar güçlüdür ki hocamız dünya üzerindeki bütün kadınları tatmin edebilecek bir sevgi anlayışına sahiptir. Bu çok önemlidir. Bunu dünya üzerinde başarabilecek olan başka bir insan, başka bir erkek ben tanımıyorum. Bu çok önemli. Bunu özellikle de üzerine çiziyorum.
Peki geçtiğimiz günlerde Dağlıca'da 16 şehidimiz vardı ve Türkiye'yi aslaydı. Televizyon kanalları karardı. Siz de yayın evet. olarak yayın politikanız nasıldı? Hani izlemediğimden soruyorum.
Biz 2 gün müzik dinlemedik Tahir Bey. Bu saygı ve hürmet olarak olan bir şey ama tabii. Bu şehitlerimizi... Dedik ki hepsini tebrik ediyoruz dedik. Dağlıca'daki bütün şehitlerimizi tebrik ettik. Onların adına sevindik. Çünkü şehit ne demektir biliyor musunuz? Şehit direkt cennetlik demektir. Şehitlere ağlayanların kendi konumlarını düşünmesi gerekir. Ben ne olacağım demesi gerekir. Çünkü o zaten kurtulmuş, cennetlik olmuş. Allah'ın katına gitmiş ve dünyanın bu bütün dertlerinden kurtulmuş ve müjdelenmiş. Ama dünyada olanın kendi halini düşünmesi gerekir. Onun ne olacağı belli değildir.
Bu arada Tahir Bey şunu da söyleyelim.
Buyurun.
Yas haramdır. Bizim dinimizde yas haramdır. Bu az bilinen bir şey. Peygamberimiz de bunu yasaklamıştır. Dinimizde olmaz bu. Çünkü bu küfrün alametidir. Yani Allah az gülsünler çok ağlasınlar diye küfür için söyler. Müslüman her zaman neşeli olur. Şehit Didem'in de söylediği gibi çok büyük bir övünçtür, sevinçtir Müslüman için. Şimdi bunu uygulamaya geçirme vaktidir. Hocamızın söylediği şeyi mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Şehit şehir şehir demişti hocamız. Şehit olduğunda bütün şehir şehir sokaklarda dolaştırılır. Tekbirlerle yüz binlerce insanın tekbiriyle dolaştırılır. Ve orada aile tebrik edilir. Ailesi de kendisi çok büyük bir güzelliğe nail olduğunu ifade eder. Böyle olduğunda bakın bakalım PKK'nın askerimizi şehit etme gücü kalacak mı? Ama sürekli ağlama görüntüleri gösterildiğinde onlar bir zafere ulaştıklarını düşünecekler ve bu bir propaganda olacaktır onlara yönelik. Onların lehinde kirli bir propaganda olacaktır. Dolayısıyla böyle değil, şehidin güzelliğini bizim onlara hissettirmemiz gerekiyor. Elbette istemeyiz fakat şehitlik bir güzelliktir. Yani şehitliği isteriz ama bu şekilde ölümlerin olmasını elbette istemeyiz. Fakat şehidin de bir güzellik olduğunu onlara hissettirmemiz gerekiyor.
Peki Didem Hanım size sormak istiyorum.
Buyurun.
PKK'dan tehdit evet. aldınız mı? Adnan Oktar ve sizler PKK'dan tehdit aldınız mı?
Tabii ki. Aldınız. Sürekli alıyoruz Tahir Bey.
Sürekli tehdit alıyorsunuz. Peki emniyetten koruma istediniz mi?
Yok hayır.
İstemediniz. Peki tehdide rağmen hala PKK'nın
emniyetten üzerine... hocamıza koruma vermeyi teklif etmişlerdi.
Evet.
Sadece PKK'dan değil Tahir Bey, El-Kaide'den de tehdit almıştı hocamız. Biliyorsunuz bazı El-Kaide davalarında adı geçmişti. Hatta listelerde isimleri geçmişti. Hocamıza teklifte bulundular koruma vermek için. Hocamız kabul etmedi. Bizi Allah korur Tahir Bey. Allah'ın dilemesi dışında ne bir gün ileriden canımızı alabilirler, ne bir gün geri ertelenebiliriz. Allah'ın ayetlerinde de belirttiği gibi hepimizin bir ecel vakti var. Ama PKK zaten bu kadar korkulacak bir örgüt değil. PKK korkak aslında. Bunun farkına varılması gerekir. Bunun PKK'nın propaganda gücünden dolayı böyle oluyor. Şimdi siz gece gündüz bütün şehit annelerimizi tenzih ediyorum ama kanallarda ocaklara yaz düştü, ateş düştü diye haberleri verirseniz o zaman PKK propaganda yapmış oluyor. Halbuki şehitlerimizin demin ailenin de anlattığı gibi şehir şehir dolaştırılıp kanlarının boyunlarına sünüp hatta kıyafetlerinin bile değiştirilmeden tekbirlerle uğurlanması gerekir. Müjde var orada. Değil şimdiye kadar verdiğimiz şehitler. Biz bugüne kadar PKK'ya on binlerce şehit verdik. Hatta şu anda da yüzden fazla, çok fazla sayıda şehidimiz var. Biz 80 milyon şehit oluruz diyoruz. 80 milyonun son kişisine kadar şehit oluruz da PKK hiçbir şey bu ülkeden tek bir toprak, tek bir çakıl taşı bile alamaz. Bunu böyle bilmeleri gerekiyor.
Biz de şehit olmaya hazırız. Hani bu çok sıkça sorulan bir sorudur. Biz
şehit zaten olmaya hazırız diyorsunuz yani. Şehit olmaya hazırsınız.
Elbette, elbette hazırız. Buna evet, elbette hazırız. Biz bunun için geldik. Biz zaten dünyada bir işimiz yok bizim. Biz ahiret için hazırlanan insanlarız. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz yok.
Peki Aylin Hanım bir dakika. Türkiye tabii kadın asker alsa, Türkiye Allah göstermesin böyle bir durumu tabii istemeyiz de. Dese ki devlet kadınları askere çağırıyoruz. Gider misiniz askere PKK ile çatışır
tabii
mısınız?
Tabii ki gideriz Allah'ın izniyle. Ama sorun şu ki asıl mücadele yöntemi hala şu anda denenmiyor hükümet tarafından. Bunun yapılması lazım. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Önemli bir konu. Okullarımızda Darwinizm okutulurken, açıkça Allah yok derken, açıkça Allah'a meydan okunurken Allah üzerimizdeki belayı almaz. Bunu hocamız çok uyardı. Bir bela var Türkiye'nin üzerinde. Bu da sırf bu yüzden okullarda açıkça Allah'a meydan okunuyor. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Çok acilen bunun yapılması gerekiyor.
Tahir Bey bir de Deccal'in ömrü 40 yıldır. Bu hadislerinde peygamberimizin bildirilir. Aslında PKK'nın sonu geldi. Bakın bizim ülkemizin güneyinde IŞİD var. IŞİD'i herkes biliyor. Fakat IŞİD Türkiye için birinci dereceden bir tehlike değil. Ama IŞİD kimin için bir tehlike? PKK için tehlike ve kökünü kazıyacağını zaten bütün sosyal medyadaki yayınlarında falan sürekli duyuruyorlar. O yüzden PKK'nın sonu geldi ve sürekli de PKK'yı kazıma yönünde
şimdi
bir faaliyetleri var.
Şimdi diyorsunuz ki IŞİD, PKK...
Türkiye'ye teslim olsunlar diyoruz biz.
Peki şimdi önemli bir şey konuştunuz. IŞİD PKK'nın kökünü evet kazıyacak diyorsunuz. Şimdi bu söylem... Evet. Yanlış algılıyorsam düzeltebilirsiniz. Yani o zaman ben sizi IŞİD'e yakın diyebilir miyim? Düzeltin ama.
IŞİD'e yakın diye bir şey yok. Biz her türlü şiddete karşıyız. Burada bir gerçek var. IŞİD Türkiye için bir tehlike değildir. IŞİD Türkiye için birinci dereceden bir tehlike değil ve bu çok açık olarak görünüyor. Güneydoğumuzda
çok
bütün gençleri açıkça eğitimi altına alan PKK varken bazı partilerimiz hatta hayret verici şekilde Güneydoğu'ya gidip IŞİD gençlerimizi nasıl kandırıyor diye röportajlar yapıyorlar. Halbuki PKK gençlerimizi nasıl kandırıyor? Siz bunun üzerinde durun. Çünkü neden yapılamıyor bu? O ideolojiyi kendileri de kabul ettikleri için. Burada ailenin anlattığı şekilde okullarımızda bizzat okuttuğumuz için PKK gençlerimizi nasıl kandırıyor sorusunu soramıyoruz. Halbuki burada çok önemli bir şey var. Bakın IŞİD Türkiye için hiçbir şekilde birinci dereceden bir tehdit değildir. Ve IŞİD PKK'nın kökünü kazıyacak. PKK'nın sonu geldi. PKK'lara bizim buradan bir çağrımız var. Hocamız kanalımızdan
çok
da yaptık bu çağrıyı.
Arkadaşlar.
Gelsinler Türkiye'ye teslim olsunlar. Gelsinler Türkiye'ye teslim olsunlar, canlarını kurtarsınlar. Türk hükümetine, Türk devletine teslim olup canlarını kurtarsınlar. Yoksa kökleri kazınacak söyleyeyim.
Güzel. Tabii. Şimdi son cümleleri alalım. Son 3 dakikamız kalmış Didem Hanım. Başka neler yapıyorsunuz? Gece bakıyorum saat 2'de Twitter'dan bir şeyler yazıyorsunuz. Sabah 5'te bir bakıyorum herhalde namaza kalkıyorsunuz. Siz hiç uyumuyor musunuz kardeşim ya?
Uyuyoruz tabii ama Tahir Bey o kadar önemli bir vakitteyiz ki uyuyacak çok vakit buluruz ileride. Ama şu anda Türkiye gerçekten çok ciddi bir dönemeçten geçiyor. Bakın Peygamber Efendimiz'in böyle bir dönemde bütün bunları tarif evet etmiş olması o kadar hayret verici ki Abdullah adının bile hadislerde geçtiğini biliyor musunuz Tahir Bey? Bakın size söyleyeyim, bir hadis okuyacağım çok hızlı olarak ve bunu izleyicilerimizin dikkatli dinlemesini istiyorum. Nuaym İbni Hammat'ın Fiten isimli eserinden. Evet. Kaptan şöyle rivayet edildi. Şam nahiyelerinin biraz ötesinde Fırat etrafında bakın Şam'ın yani etrafındaki civarındaki bölgede Şam'ın yakınlarında ve Fırat etrafında büyük bir ordu toplanır. Mal üzerine savaşırlar yani materyalist olurlar Allah için savaşmazlar. Her bir 9 kişiden 7'si öldürülür. Yani çok fazla kan dökerler. Bu Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü yıkılma ve korkudan sonra biliyorsunuz Ramazan ayındaki Kobani'deki patlamaları hatırlarsınız.
Evet.
3 sancağın ayrılmasından sonra PKK şu anda Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de faaliyet gösteriyor 3 sancak altında. Onlardan her bir mülkü, idareyi kendileri için ister. İçlerinde, çok dikkatli dinleyin burayı, Abdullah isminde bir kişi vardır. Bakın Peygamberimiz bunu 1400 sene önce bildirmiş. Fırat'ın yakınlarında olacaklar, çok kan dökecekler, mal için savaşacaklar, materyal zihniyette olacaklar ve içlerinde Abdullah isimli biri olacak. İşte liderleri Abdullah Öcalan olan YPG, PKK, PYD, HPG, YDGH ne varsa bunların hepsi tek örgüttür. Eli kanlı terör örgütüdür ve bu terör örgütlerine karşı öncelikli olarak devletimizin caydırıcı gücünü göstermesi, İran'la ittifak kurması, İran'ın caydırıcı gücünü hatta örnek alması ve bunların hepsini tutuklayarak hapishanelerimizde eğitim alması gerekir. Ve gençlerimize de artık ne olursunuz bize bırakın hiç olmazsa ama ideolojik olarak bu Darwinist eğitimi vermeye bırakın diyoruz.
Kısaca buna bir şey ekleyeceğim.
Son bir dakika. Hocamızın
söylediği acil önlemlerden seferberlik mutlaka ilan edilmesi gerekiyor. Bir savaş durumu var ülkemizde. Kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyor. Şu an yakalanan KCK'lılar hemen serbest bırakılıyor kanuna göre. Bunun olmaması gerekiyor. Özel terör dönemine ait olarak PKK'lılara böyle bir kanun değişikliği. Halkın kendisini savunma imkanı verilmesi gerekiyor. Bu konuda da bir kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Asker, polis karşıdan bir atak gelmedikçe herhangi bir şey yapamıyor. Halbuki PKK'nın öyle bir hakkı varsa şüphelendiği anda askerin polisin de böyle bir hakkı olması lazım. Bu konuda da mutlaka kanun değişiklikleri yapılması gerekiyor. Ülkemiz bir dönem işte Allah'ın izniyle değişecek, her şey düzelecek. Fakat biraz sabretmemiz gerekiyor. Ama bunlara da inşallah dikkatimizin açık olması, caydırıcı yönünü Türkiye'nin çok acilen göstermesi
ve
gerekiyor.
Ve Tahir Bey çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum.
Son, eğer bakın son
hocamızın
saniyeler.
Söylediği çok önemli bir şey daha var. Bakın Kandil'in düz ova haline getirilmesi çok önemli. Kandil çünkü PKK'nın bütün mevzileri, bütün barınaklarının bulunduğu mağaralardan oluşuyor. Kandil evet. Düz ova haline getirilebilir. Bombalarla mağaralara yerleştirilebilecek çok kısa süre içerisinde. Ama öncelikli olarak bir 15 gün içerisinde burayı terk etmeleri uyarısı yapılır ve düz ova haline getirilir. Ve böylece de PKK'nın hiçbir şekilde bir sığınağı da kalmaz.
Teşekkür ediyoruz. Adnan Hoca'nın kediciklerini canlı yayın aldık sevgili dostlar. Bugün de geldik Uyan Türkiye'nin sonuna.